Ayrım 46. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 395. Bunu söylemek üzücü ama kaderin hiçbir zaman evlenmeyen iki büyük ablam için başka planları varmış. Ayda sevgilisi Rafael'le evlenemeyip uzanabileceği yerde başka bir adamı da bulamayınca tıpkı pembe dizilerdeki gibi ömür boyu ceza çekmek için bir manastıra kapanarak her türlü kurala uyduğu 22 yılın ardından her şeyi reddetti. Sert mizaçlı Margot ikisinin de payı bulunan hatalarla kendi Rafael'ini kaybetti. Ablalarının hüzünlü yazgısının tersine Rita hoşuna giden ilk adamla evlenerek 5 çocuk ve 9 torunla mutlu bir yaşam sürdü. Öbür iki kız kardeşim Ligia ile Amy de annemle babamın gerçek yaşamla dövüşmekten yoruldukları bir zamana denk gelerek canları kiminle ne zaman istediğinde ise onunla o zaman evlendiler. Ailemin yaşadığı sıkıntılar, ekonomik belirsizlik nedeniyle ülkenin yaşadığı krizin ve uğursuz bir mevsim gibi Sükre'ye gelerek parmak uçlarında ama sağlam adımlarla ta evin içine kadar giren politik şiddetin ettiği zulmün bir parçası gibiydi. O sıralarda zaten pek kıt olan varımızı yoğumuzu tüketmiştik. Sükre'ye gelmeden önce Barranquilla'da olduğu kadar yoksulduk. Annem her çocuğun rızkıyla doğacağına olan doğruluğu kanıtlanmış inancı nedeniyle pek kaygılı görünmüyordu. İşte dinlenmek için Sükre'ye geldiğimde ailemin durumu buydu. Durumu fark etmemem için el birliğiyle çaba gösteriyorlardı. Arkadaşımız Cayetano Gentile ile yakınlarda bir yerleşim merkezi olan Chaparral'daki okulun öğretmeni arasındaki olası aşkın dedikodusu kasabayı kasıp kavuruyordu. Sosyal konumu arkadaşımınkinden pek farklı olan bu güzel kadın son derece ağırbaşlıydı ve saygıdeğer bir aileden geliyordu. Buna şaşırmadım. Cayetano sadece Sükre'de değil, lise eğitimini tamamlayıp tıbbiyeye başladığı Cartagena'da da bayılırdı kadınların peşinden koşmaya. Ama ne kalıcı bir sevgilisi olduğunu bilen vardı, ne de birlikte dans etmeyi tercih ettiği bir kız. Bir gece Cayetano'yu en iyi atının üzerinde çiftliğinden gelirken gördük. Öğretmen hanım elinde üzengilerle eğerde oturuyordu. Cayetano arkada onu belinden tutuyordu. İkisini o kadar samimi görmenin yanı sıra bizimkisi gibi insanların aklının durmadan kötülüğe çalıştığı bir kasabaya günün en kalabalık saatinde ana gezinti yolundan gelmekteki cüretlerine de şaşırdık. Cayetano dinlemek isteyen herkese öğretmen hanımla okulun kapısında gecenin o saatinde kendisini kasabaya kadar götürme inceliğini gösterecek birisini beklerken karşılaştığını açıkladı. Arkadaşımla dalga geçerek o günlerden birinde kapısında bir pasquin bularak uyanacağını söyledim. O çok kendine özgü hareketiyle omuzlarını silkerek en sevdiği şakayı yaptı. İş zenginlere gelince cesaret edemezler. Aslında pasquinlerin modası yayıldığı hızla geçmişti diyebilirim. İnsanın aklına ülkeyi mahveden politik kötücülüğün belirtilerinden biri daha olup olmadıkları gelmiyor da değildi. Pasquinlerden korkanların gözlerine rahat bir uyku girmeye başlamıştı nihayet. Geldikten birkaç gün sonra babamın partidaşı dostlarından beni El Universal'de yayınlanan muhafazakar hükümet karşıtı makalelerin yazarı gibi görenlerin davranışlarında bir farklılık sezdim. Bu doğru değildi. Arada bir politik bir yazı kaleme almam gerekse bile her zaman imzasız ve Carmen de Bolivar'da ne olduğu sorusunun askıya alınması kararı verildikten sonra yönetimin sorumluluğu altında çıkardı. İmzalı köşemde ülkenin kötü durumu üzerine açık bir tavır vardı elbette. Rezaletler, şiddet, adaletsizlik, zulüm ama parti sloganlarına yer verilmezdi. Ne o zamanlar herhangi bir şeye karşı militan bir tavır benimsemişliğim vardır ne de daha sonra. Bana yöneltilen bu suçlama annemle babamı tedirgin etti ve annem özellikle geç vakitlere kadar sokakta kaldığım gecelerde azizlere mum yakmaya başladı. Yaşamımda ilk kez çevremde öylesine baskıcı bir hava hissetmeye başladım ki evden olabildiğince az çıkmaya karar verdim. Babamın dükkanına kendi kendisinin hayaletine benzeyen o etkileyici adamın gelmesi işte bu kötü zamanlara rastlar. Derisi kemiklerinin rengini gösteriyordu. Karnı şişmiş ve yay gibi gerilmişti. Sonsuza kadar hatırlanmak için tek bir cümle söylemesine gerek varmış. Doktor, karnımda bir maymun büyütüyorlar. Onu çıkartman için geldim. Babam adamı muayene ettikten sonra durumun kendi bilgisini aştığını görerek onu dostu olan bir cerraha göndermiş ve adamın karnından sandığı gibi bir maymun değil de biçimi olmayan ama canlı, cenin benzeri bir ur çıkarmışlar. Beni adamın karnındaki canavar değil de Sükre'nin il sınırları içinde kalan ama ancak buğusu tüten bataklıklar aşılarak ulaşılan efsane ülke La Sierpe'nin büyülü dünyası hakkında anlattıkları ilgilendirirdi. Bu diyarda bir hakaretin öcünün insanın karnına canavar tohumu yerleştirecek bir lanetle alınması en sık rastlanan uygulamalardanmış. La Sierpe'nin sakinleri inançlı Katoliklermiş ama dini kendi bildikleri gibi yaşayarak her fırsatta büyülü dualar ederler, Tanrı'ya, Meryem'e ve kutsal teslise inanarak ilahi özellikler keşfettiklerini düşündükleri her nesneyle onlara tapınırlarmış. Onlara inanılmaz gelen şey ise karnında şeytani bir canavar büyüdüğüne inandıkları birinin bir cerraha başvuracak kadar mantıklı düşünebilmesiymiş. Kısa sürede Sükre'de yaşayan herkesin La Sierpe'nin varlığından haberdar olduğunu, orayı gerçek ancak her türden coğrafi ve zihinsel engellerin aşılarak varılması güç bir yer olarak gördüklerini öğrenerek şaşıracaktım. En son 9 Nisan'da ailelerimizle iletişim kurabilmek için iğrenç kokulu yıkıntıların arasında birlikte saklandığımız arkadaşım Angel Kazin La Sierpe konusunda uzman olduğunu da son anda rastlantı eseri öğrendim. Bu kez Bogota'dakinden daha akılcı davranıyordu. La Sierpe'ye yaptığı pek çok yolculuğa ilişkin büyüleyici bir hikayesi vardı. Onun sayesinde o geniş krallığın sahibesi ve hanımefendisi olan La Marquisita hakkında bilinebilecek her şeyi öğrendim. İyilik ya da kötülük yapmak, hakkında fiziksel betimlemesi ve nerede olduğu dışında hiçbir şey bilinmeyen birini ölüm yatağından kaldırmak ya da bir yılanı bataklıklardan çıkartarak 6 gün içinde bir düşmanı öldürmeye göndermek için gizli dualar okunan bir diyarmış burası. Bu kadından esirgenmiş tek şey yalnızca Tanrı'nın hakimiyetinde olan ölüleri diriltme gücüymüş. İstediği kadar yıl yaşamış. 233 yaşında olduğu sanılıyormuş ama 66'sından sonra bir damla bile yaşlanmamış. Ölmeden önce o ünlü sürülerini bir araya toplamış ve fosforlu deniz analarıyla dolu, ucağı bucağı görünmeyen La Sierpe bataklığı oluşana kadar evinin çevresinde 2 gün 2 gece dönmelerini istemiş. Bataklığın tam ortasında üzerine altın kabaklar asılı bir ağaç olduğu söylenirmiş. Gövdesine bağlı bir kayık varmış. Kayık, ölüler günü olan 2 Kasım'da içinde hiç kimse olmadan La Marquisita'nın sınırsız hazinesini gömdüğü öte kıyıya gider, yol boyunca altın çanlar takmış timsahlar ve su yılanlarınca korunurmuş. Angel Cassi bana bu harika öyküyü anlattıktan sonra gerçeğin içinde çamura batmış La Sierpe'yi görmeye duyduğum özlem soluğumu kesmeye başlamıştı. Her şeyi ayarladık. Hayır dualarıyla güvenceye alınmış atlar, görünmez kanolar, sihirli rehberler, doğaüstü bir gerçekliğin hikayesini yazmak için gerekli her şey. Katırlar eğerlendikleriyle kaldılar. Benim zatürreden yavaş iyileşmem, meydandaki danslarda arkadaşlarımızın bizimle dalga geçmesi, daha büyüklerin korkutucu uyarıları beni bu yolculuğu hiç gelmeyecek bir sonraya ertelemek zorunda bıraktı. Bugün bu olayı şanslı bir talihsizlik olarak hatırlıyorum. Çünkü muhteşem Marquisita'ya kavuşamayınca hemen ertesi gün şimdi bana yalnızca başlığı kalmış olan ilk romanımı yazmaya daldım. La Casa, Ev. Daha önce Cartagena'ya yaptığım bir ziyarette Manuel Zapata Olivella ile konuştuğum gibi Bin Gün Savaşı hakkında Kolombiya Karayibi'nde geçen bir dram olacaktı. Benim tasarımla bir bağlantısı olmasa da fırsattan yararlanarak babasının o savaşın bir gazisi hakkında yazdığı dosyayı armağan etti. Dosyanın kapağında adamın yakasına kadar düğmeli pamuklu gömleği ve barutla alazlanmış bıyığıyla bana bir biçimde dedemi hatırlatan bir resmi vardı. Adını unuttum ama soyadı beni sonsuza dek izleyecek. Buendia. İşte bu nedenle Albay Nicolás Márquez'in bir sonuç vermeyen savaşları sırasında bizimkinin yaşamından pek çok şey katılabilecek bir ailenin destanı hakkında adı La Casa olan bir roman yazmayı düşündüm. Başlık tüm olayların evin içinde geçeceği niyetiyle konmuştu. Pek çok başlangıç yaptım. Karakterlerimin özelliklerini belirleyen şemalar çıkartarak onlara daha sonra başka kitaplarımda kullandığım ad ve soyadlar koydum. Ben yalnızca sessel olsa bile iki yakın sözcüğün birbiriyle uyak yaptığı bir cümlenin zayıflığına çok hassasımdır ve bunu çözümlemeden o cümleyi yayınlamam. Buendia soyadından dili geçmiş zaman ile yaptığı kaçınılmaz kafiye nedeniyle pek çok kez vazgeçecektim. Ama ona inandırıcı bir kimlik yaratabildiğim için bu ad kendini bana dayattı. Bir sabah üzerinde hiçbir harf ya da işaret olmayan ahşap bir sandık Sükre'deki evde ortaya çıktığında işte ben bu işle uğraşıyordum. Kardeşim Margot onun yeni satılan eczaneden geriye kalan öteberi olduğunu varsayarak almış. Ben de öyle varsayarak ailemle birlikte yüreğim yerli yerinde kahvaltı ettim. Babam sandığın benim eşyalarımın arttıkları olduğunu düşünerek açmadığını söyledi. Dünyada hiçbir şeyin artığına sahip olmadığımı unutmuştu besbelli. O sıralar bir şeyi çivileyip sökmek konusunda epeyce deneyim sahibi olan 13 yaşındaki kardeşim Gustavo izin almadan sandığı açmaya karar vermiş. Birkaç dakika sonra çığlığını duyduk. Kitaplar. Yüreğim benden önce fırladı yerinden. Sandığın üzerinde göndericisi hakkında hiçbir ipucu bulunmayan kitaplardı gerçekten de. Becerikli bir el tarafından tepeleme doldurulmuştu sandığa. En üstte de German Vargas'ın hiyeroglifi andıran el yazısı ve kapalı ifadesiyle anlaşılması güç bir mektup konmuştu. Bu senin için üstad. Bakalım sonunda bir şey öğrenmiş misin? Alfonso Fuenmayor da imzalamıştı. O zamanlar tanımadığım Don Ramon Vinyes'inkine benzettiğim bir imza daha vardı. Tek önerileri roman ve öykülerim için fazla göze batacak bir şey aşırmamamdı. Faulkner'ın kitaplarından birinin içinde Alvaro Cepeta'nın bir notu vardı. Anlaşılmaz el yazısıyla büyük bir aceleyle yazılmıştı belli ki. Bir sonraki hafta Kolombiya Üniversitesi'nde özel bir gazetecilik kursuna katılmak için bir yıllığına New York'a gideceğini bildiriyordu. İlk işim annem kahvaltının artıklarını toplarken kitapları yemek odasındaki masanın üzerine dizmek oldu. Kadıncağızın budama makasıyla resimleri kesmek isteyen ufaklıklarla kitapları sanki yiyecek bir şeymişçesine koklayan sokak köpeklerini kovalamak için bir süpürgeyle silahlanması gerekti. Yeni kitapları hep kokladığım gibi onları kokluyor, gelişigüzel gözden geçirip oradan buradan bir bölüm okuyordum. Gece 3-4 kez yer değiştirdim. Bir türlü huzur bulamıyor, koridorun ya da avlunun kör ışığıyla rahatsız oluyordum. Sırtıma kramplar girerek sabaha ettim. Bu mucizeden sağlayabileceğim yarar hakkında hala en ufak bir fikrim bile yoktur. Çağdaş yazarların 23 seçkin yapıtından oluşuyordu kitaplar. Hepsi de İspanyolcaydı ve belli ki yalnızca yazmayı öğrenmek için okunmaları amacıyla seçilmişlerdi. William Faulkner'ın Ses ve Öfke adlı romanı gibi yeni çeviriler de vardı aralarında. 50 yıl sonra tüm listeyi hatırlamam mümkün değil. Onu bilen 3 ebedi dostumsa anımsamak için burada değiller. Yalnızca ikisini okumuştum aralarından. Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway'i ve Aldous Huxley'in Ses Sese Karşı adlı yapıtı. En iyi hatırladıklarım Faulkner'ınkiler. Hamlet, Ses ve Öfke, Döşeğimde Ölürken, Yaban Palmiyeleri. Ayrıca John Dos Passos'tan Manhattan Transfer ve belki bir tane daha Virginia Woolf'un Orlando'su. John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar ile Gazap Üzümleri. Robert Nutton'dan Jane'in Portresi ve Erskine Caldwell'den Tütün Yolu. Yarım yüzyılı aşkın bir mesafeden hatırlamadıklarım arasındaysa en azından bir tane Hemingway vardı. Belki de Barankilalı o üçlünün en sevdiği yapıtı olan öyküleriydi. Bir tane Borges olmalı. Yine öykülerdir muhtemelen. Belki bir tane de arkadaşlarımın sevinç çığlıklarıyla keşfettikleri Uruguaylı öykücü Felisberto Hernandez vardı. Hepsini sonraki aylarda okudum. Bazılarını daha iyi okudum, bazılarını daha kötü ve sayelerinde içine saplandığım yaratıcılık batağından çıkmayı başardım. Zatüre yüzünden bana sigara içmeyi yasaklamışlardı ama kendimden saklanırmış gibi banyoda içerdim. Doktor durumun farkına vararak benimle ciddi bir konuşma yaptı ama sözünü dinlemeyi başaramadım. Sükre de dinlenir ve hiç ara vermeden bana gönderilen kitapları okumaya çalışırken bir yandan da birinin izmaritiyle ötekini yakarak sigara içer, sigarayı bırakmaya çalıştıkça daha çok içerdim. Günde 4 paket içiyordum. Sigara içmek için yemeğe ara veriyor, elimde yanık sigarayla uyuyakalıp çarşafları yakıyordum. Gecenin bir yarısında ölüm korkusu beni uyandırıyor. Sadece sigara içerek ona dayanabiliyordum. Ta ki sigarayı bırakmaktansa ölmeyi yeğlediğime karar verene kadar. 20 yıl sonra evli ve 2 çocukluyken de sigara içiyordum. Röntgende ciğerlerimi gören bir doktor 2-3 yıl sonra soluk alamayacağımı söyleyerek beni korkuttu. Korku içinde saatlerce ve saatlerce hiçbir şey yapmadan oturmaya karar vardırdım işi. Sigara içmeden ne kitap okuyabiliyordum ne müzik dinleyebiliyordum ne de dostlarımla ya da düşmanlarımla sohbet edebiliyordum. O günlerden birinde Barcelona'da olağan bir yemek sırasında psikolog bir arkadaşımız başkalarına sigara tiryakiliğinin kurtulunması en zor bağımlılık olduğunu açıkladı. Bunun derindeki nedeninin ne olduğunu sorduğumda verdiği yanıt tüyler ürpertici bir yanılıktaydı. Çünkü senin için sigarayı bırakmak sevdiğin bir varlığı öldürmek gibi bir şey. Ani bir kavrayışla sarsıldım. Neden bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Ama yeni yaktığım sigaramı külliğe bastırarak hiçbir kaygı ve pişmanlık duymadan yaşamımın geri kalanında tek bir sigara bile içmedim. Daha az ısrarcı olmayan bir başka kötü alışkanlığım daha vardı. Bir öğleden sonra bize gelen komşu evin hizmetçilerinden bir kız, herkesle konuşup sohbet ettikten sonra terasa gelip büyük bir saygıyla benimle konuşmak istediğini söyledi. Bana, "Matilde'yi hatırlıyor musun?" diye sorana kadar okumama ara vermedim. Hatırlamıyordum ama bana inanmadı. "Aptalmış gibi davranmayın Senyor Gabito," dedi üzerine basa basa. "Negro Manta," diye ekledi. Haklıydı da, Negro Manta, ölü polisten olma oğluyla özgür bir kadındı o sırada. Tüm ailesiyle birlikte aynı evde yaşıyor ama mezarlığın arka tarafına açılan bir kapısı olan yatak odasında tek başına kalıyordu. Onu ziyarete gitmiştim ve yeniden bir araya gelişimiz 1 aydan fazla sürmüştü. Her keresinde Cartagena'ya dönüşümü geciktiriyor, sonsuza kadar Sükre'de kalmak istiyordum. Bir gece tan ağrırken onun evindeydim. Tıpkı Rus ruleti gecesinde olduğu gibi gök gürültülü şimşekli bir sağanak bastırdı. Saçakların altına sığınmak istedim ama çarem kalmayınca kendimi sokağa dizlerime kadar gelen suyun içine attım. Neyse ki şanslıydım da annem mutfakta yalnızdı. Beni bahçenin patikalarından geçirerek babam duymadan yatak odasına kadar götürdü. Üzerinden suları damlayan gömleğimi çıkarmama yardım ederken birden giysiyi işaret parmağı ve baş parmağının arasında kol mesafesinde tutup tiksintiyle sarsılarak odanın bir köşesine fırlattı. "O orospuyla birlikteydin," dedi. Taş kesildim. "Nereden bildin?" "Geçen seferki kokunun aynısı," dedi. "Neyse ki erkeği öldü." İlk kez onu böylesine şefkatsiz görüyordum. Şaşırdım. Farkına varmış olmalı çünkü hiç düşünmeden perçinledi sözlerini. Öğrendiğimde beni sevindiren tek ölümdür bu. Şaşkınlıkla, "Onun kim olduğunu nereden biliyorsun?" diye sordum. "Ay oğlum," dedi iç geçirerek, "Tanrı bana sizlerle ilgili her şeyi söyler." Daha sonra sırılsıklam pantolonumu çıkarmama yardım ederek onu da odanın bir köşesine giysilerimin geri kalanının yanına fırlattı. Derin derin iç çekerek aniden "Hepiniz aynı babanız gibi olacaksınız," dedi. Bir yandan da kıtık bir havluyla sırtımı kuruluyordu. Tüm yüreğiyle "Tanrı'nın izniyle hepiniz onun kadar iyi eşler olasınız," diyerek bitirdi cümlesini. Annemin zoruyla boyun eğdiğim dramatik tedavi yöntemleri zatürenin tekrarlanmaması konusunda etkisini göstermiş olmalı. Beni Negro Manta'nın fırtınalı, şimşekli yatağına dönmekten alıkoymak için hiç neden yokken tedaviyi karmaşıklaştırdığını fark ettim. Onu bir daha görmedim. 46. Ayrımın sonu. Sayfa 404.